Ayrım 25.
Sayfa 211. Bu beytin aslında iblis ve div kelimeleri geçmektedir. Bunların ikisi de şeytan demektir. Fakat burada ikisi de aynı manaya gelir. Şöyle ki, iblis Hazreti Adem'e secde etmeyen asıl şeytandır. Div, şeytan ise iblisin çocukları ve torunlarıdır. Çünkü şeytanlar da insanlar gibi doğmakta ve çoğalmaktadırlar. Her insanın bir şeytanı vardır. İşte nefsimiz bizim şeytanımızdır. Ya Rabbi, erkek ve dişi şeytanlardan sana sığınırım hadisi meşhurdur. Şeyh Sadiye, şeytan mı daha kötüdür, insan mı diye sormuşlar. Şeyh şöyle cevap vermiş. Şeytan Kur'an okunurken kaçar, fakat insan Kur'an'ı çalar, götürür. Fakat can postunu ters giyince onun iç yüzü meydana çıkar. O zaman din ehlinden nice ahlar, eyvahlar duyulur. Ayarları belli olmayan altın yaldızlı şeyler dükkanca mekanında parlar, güler dururlar. Çünkü mihenk taşı gizlidir. Ey ayıpları suçları örten Allah, perdemizi kaldırma. İmtihan zamanında her şeyin açığa vurulacağı kıyamet gününde bize sen yardımcı ol, sen bizi koru. Ey gafil insan, yaptığın ibadetlerle, iyiliklerle kendini kurtulmuş bilme. Hakkın rahmetinden kovulmuş olan melun iblis, yüz binlerce yıl Allah'ın en yakınlarındandı, meleklerin emiri idi. Bilgisi ve ibadetiyle gurura kapıldı, nazlandı. Adem aleyhisselam ile uğraştı. Onu küçük gördü de pislik gibi rezil oldu gitti. Bağur oğlu Belam'ın hikayesi. Dünya halkı Bağur oğlu Belam'a zamanın İsa'sıymış gibi gönül vermişler, ona tabi olmuşlardı. Belam hikayesi Araf suresi 175-176. ayetlerde geçmektedir. Hiç kimse ondan başkasına secde etmezdi. Nefesi şifalıydı, hastalara sağlık verirdi. Halkın gösterdiği saygı ve sevgiden ötürü gurura kapıldı. Kendini kemal sahibi, üstün bir varlık sandı ve Musa aleyhisselam ile pençeleşti. Sonra ne hale geldiğini işitmişsindir. Dünyada yüz binlerce iblis ve Belam gibileri vardır ki onların halleri de gerek gizli gerek aşikar böyle olmuştur. Allah diğerlerine örnek olsun diye bu ikisini de meşhur etti. Bu iki hırsızı dar ağacına çekti. Yoksa kahrına uğramış daha nice hırsızlar var. Bu ikisinin perçeminden tuttu da sürükleyip şehre getirdi. Yoksa onun kahrıyla ölenleri saymaya imkan yok. Öyle diyelim ki, sen Allah'ın sevgili bir kulusun, naziksin, nazeninsin. Birçok lütuflara, ihsanlara nail olmuşsun. Bunlardan gurura kapılma, haddini aşma, Allah'tan kork. Allah aşkına haddini aşma. Allah'ın indinde senden daha makbul, daha sevgili birine sataşırsan seni yerin 7 kat dibine sokar. Ad ve Semud kavminin hikayeleri ne yüzden söylenip duruyor? Peygamberlerin Allah'ın indinde son derece nazik ve nazenin olduklarını bildirmek içindir. Karun'un yere geçmesi, Lut kavminin başlarına taş yağması, Semud kavminin yıldırımla helak olması hep peygamberlerin yüceliklerini bildirmek içindir. Yere geçen Karun ile milattan 543 yıl önce bizim Manisa civarında Sart şehrinde hükümdar olan ve İranlılar tarafından mağlup ve esir edilen Krezus'u birbirine karıştırırlar. İkisi de zenginlikleriyle meşhur olup azdıkları için belalarını bulmuşlardır. Başlarına taş yağan kavim ise Lut ve Hud peygamberlerin kavimleridir. Sesle helak edilenler ise Semud kavmidir. Bunların kıssası Ankebut suresinin 40. ayetinde geçer. Beytin aslında geçen nefs-i natıka, insandaki idrak ve natıka kabiliyetiyle tecelli eden manevi haldir. Bu hal maddi olmayıp Cenab-ı Hakk'ın sevdiği peygamberlerine lütfettiği yücelik üstünlüktür. Bütün hayvanları insan için, bütün insanları da bir akıl için öldür gitsin. Yani üstün varlık olduğu için, eşref-i mahluk, hayvanlar insanlara kurban olsun. Bütün insanlar da insanların seçkinleri oldukları için peygamberlere kurban olsunlar. Akıl dedikleri nedir? Akıllı kişinin külli aklıdır. Cüzdi akıl da akıldır ama pek zayıf bir akıldır. Şarihler külli aklı peygamberlerin ve velilerin aklı olarak tavsif ediyorlar. İlahi akıl ve Hazreti Muhammed'in nuru diye de adlandırıyorlar. Cüzdi akıl ise aklı maaş yani dünyevi işlerimizi idare eden, çeviren akıl olarak görüyorlar. İnsan külli akla yol bulursa o zaman şu gölge varlığından kurtulup gerçek varlığa kavuşur da birçok manevi sırlara aşina olur diye haber veriyorlar. İnsanlardan kaçan vahşi hayvanların hepsi insanlara alışmış, insanların yanı başında yaşayan hayvanlardan aşağıdır. Vahşi hayvanların kanı insanlara mübahtır. Çünkü onlar üstün akıldan mahrumdur. Vahşi hayvanlar insanlara aykırı oldukları, insanlarla anlaşamadıkları için yüceliklerini, üstünlüklerini kaybetmişler, bu yüzden alçalmışlardır. Şu halde ey zavallı adam, madem ki arslandan korkup kaçan yaban eşeği gibi oldun, yani nebilerden ve velilerden ürktün, artık senin ne şerefin kalır ne de itibarın. Eşek işe yaradığı için öldürülmez, fakat vahşileşir, insandan kaçarsa kanı mübah olur, öldürülür. Gerçi eşeğin kendisini kötülükten koruyan bilgisi yoktur. Fakat merhameti, rahmeti pek çok olan Allah onu hiç de mazur görmüyor. Vahşi ve saldırgan olursa öldürülmesini günah saymıyor. Peki ey aziz dost! Allah ve peygamber sözüne karşı vahşileşen, onu dinlemez ve dinletmez bir hale gelen insan nasıl mazur görülür? Bir akıl aklın aklından kaçarsa, akıllılık mertebesinden çıkmış, hayvanlara katılmıştır. Aklın akıldan kaçması, akıl mertebesinden yani insanlık mertebesinden hayvanlık mertebesine düşüşü ifade etmektedir. Bu beyitlerde birçok sırlar gizlidir. Üstün akıldan mahrum olan hayvanların öldürülmesi mübah görülmüş, yani öldürülmesine izin verilmiştir. Ama ey hak talibi, sen kendi içindeki gönlündeki hayvan siretleri, hiddeti, şehveti, fani zevklere meyleden hayvani ve nefsani duygularını öldürerek gerçek insan ol. Çünkü nefsine tabi olunca Furkan suresinin 45. ayetinin ifade buyurduğu mertebeye düşersin. Onlar hayvan gibidirler. Belki hayvanlardan da aşağıdırlar. Furkan suresi 45. Gerçek insan ol da külli akla yol bul. Kendi kafir nefsinle savaş. Başkaları ile didişmekten kurtul. Sen ben kavgasını at. Beşeriyeti melekiyet ile hayvanlığı da insanlıkla değiş. Harut ve Marut hikayesi. Peygamberlere ve velilere uymayan kişi meşhur Harut ile Marut'a benzer. Onlar da gururlarından ötürü zehirli oka, ilahi kazaya hedef oldular. Onlar kendi kuvvetli yaratılışlarına, melek olduklarına güvendiler. Fakat su sığırının arslana güvenmesi nedir? Sığırın 100 boynuzu olsa da bunlarla korunmaya çalışsa, erkek arslan yine onun boynuzunu kırar. Yine onu paralar gider. Kasırga pek çok ağaçları kökünden söker yıkar. Fakat yeşermiş bir ota ihsanlarda bulunur. O sert rüzgar körpecik otun zayıflığına acır. Ey gönül, artık sen de güçten kuvvetten dem vurma. Balta ağaç dallarının çokluğundan sıklığından hiç korkar mı? Hepsini paramparça eder, kesip biçer. Fakat kendini zayıf bir ota vurmaz. Keskin ağzını, keskinlik ve sertlik gösterenlerden başkasına değdirmez. Alev odunun çokluğundan üzülür mü? Kasap koyun sürüsünden korkar mı? Mana karşısında suret şekil nedir? Pek zayıf ve aciz bir şeydir. Göğü baş aşağı ters çevrilmiş bir kase gibi tutan kendi manasıdır, sonsuzluğudur. Sen şu dolap gibi dönüp duran gökyüzünü düşün. Onun dönüşü nedendir? Ona işaret eden, ona yol gösteren, aklı külden, ilahi akıldandır. Evladım, etten kalkana benzeyen şu bedenin yürüyüşü, hareket edişi de onda gizli bulunan ruh yüzündendir. Şu rüzgarın esişi, dönüp dolaşışı, ondaki mana yüzündendir. Su olmazsa değirmen çarkı dönebilir mi? Bu nefesin alınıp verilmesi, ciğere girip çıkması nedendir? Yaşama aşkıyla dolu olan can yüzündendir. Kat kat yerlerle gökler ve yerlerle göklerde bulunanların hepsi o can deryasında, o mana denizinde çör çöp gibidir. Suda çör çöpün şuraya buraya vurması, oynayıp durması yine sudandır, suyun dalgalanmasındandır. Harut ve Marut dünya halkının günahını ve kötülüğünü görünce öfkelerinden ellerini ısırıyorlardı. Fakat onların halkın ayıplarını, kusurlarını gören gözleri kendi ayıplarını görmüyordu. Çirkin bir adam aynaya bakmıştı. Orada kendi çirkinliğini görünce kızmış, yüzünü çevirmişti. Kendini gören, kendini beğenen kişi birisinde bir suç görünce içine cehennemden bir ateş düşer, onu yakar. Böylece kendini beğenen kişi sözde din gayretine kapılır, başkasının günahı ile yanar yakılır da kendi günahını, kendi kafir nefsini görmez. Din gayretinin belirtisi bambaşkadır. Bütün bir küfür dünyası o ateşin nuru ile yemyeşil olur. Cenab-ı Hak Harut ile Marut'a, eğer siz nurdan yaratılmış masum melekler iseniz, şeytan tarafından aldatılmış ve günaha girmekle yüzleri kapkara kesilmiş kişileri görmeyin. Ey gökyüzü ordusu, ey benim meleklerim, şükredin ki sizler şehvetten, cinsel isteklerden kurtulmuşsunuz. Eğer insandaki şehveti size de verecek olsam, artık gökyüzü sizi kabul etmez. Sizdeki temizlik ve iffet benim temizliğimin, benim korumamın aksindendir. Sizdeki temizliği, masumluğu benden bilin, kendinizden değil. Kendinize gelin, kendinize gelin de lanetlenmiş şeytan sizi yenmesin. Gerçi siz üstün meleklerden Harut ile Marut'sunuz. En yüksek makamda biz sana saf saf ibadet ediyoruz diyen mutlu çekingenlerin en ilerisindensiniz. Kötülerin kötülüklerine acıyınız. Benlik ve kendini görüp beğenme uçurumlarının etrafında dolaşmayınız. Başkalarının kusurlarını görüp kendinizi beğenmeyiniz ki Hakk'ın izzeti pusudan çıkıp sizi baş aşağı yerin dibine düşürmesin. Meleklerin her ikisi de ey Allah, emir ferman senindir. Senin koruman ve emanın olmazsa nerede eman bulunur dediler. Böyle söylüyorlardı ama içlerinden bizim gibi iyi kullardan nasıl kötülük gelir diye yürekleri çarpıyor ve kendilerini yine de üstün görüyorlardı. Bu iki meleğin kalplerindeki huzursuzluk, yeryüzüne inip hükmetmek arzuları onları rahat bırakmadı ve gönüllerine kendini beğenme tohumunu ekti. İnsanlara seslenerek, ey unsurlardan meydana gelenler diyorlardı. Bizim gibi ruhani mahlukların temizliğinden haberleri olmayanlar. Biz şu gökyüzünde tesbih ve ibadetlerle nurani tüller, perdeler dokuyalım, yeryüzüne inince adalet ve fazilet çadırvanları kuralım. Haksızlıklar içinde bunalan yeryüzünde gündüzleri adaleti derleyip toplayalım, ibadetler edelim, hayırlı işler yapalım, sonra gece olunca yine uçup gökyüzüne çıkalım. Böylece bu kötülüklerle dolu zamanın ve bu ahlaksızlık devrinin şaşılacak büyükleri ve faziletli varlıkları olalım. Haksızlıkları, fenalıkları giderelim, yeryüzüne adalet ve emniyet yayalım. Gökyüzünün halini yeryüzüyle kıyaslamak doğru olmaz. Arada gizli ince bir fark vardır. Manevi neşeyi ve kendinden geçiş halini cahillerden, anlayışsız kişilerden saklamak gerekir. Kendini gizleyen ermişlerden Hakim Senayi Hazretlerinin şu sözüne dikkat et. Nerede Mansur şarabı içtiysen oraya baş koy yat. Hallacı Mansur Hazretlerini kendinden geçiren, onu sonsuz bir manevi zevke düşüren, coşturan, ona enel hak, ben hakkım dedirten, onu dar ağacına çektiren ilahi sevgi şarabı. Çünkü meyhaneden çıkıp yolunu kaybeden sarhoş çocukların maskarası olur. O böyle düşe kalka giderken çocuklar peşine düşerler. Çocukların onun sarhoşluğundan, içtiği şaraptan aldığı manevi zevk ve neşeden haberleri bile yoktur. Sarhoş ise sağa sola yalpa vurur. Bazen yola yıkılır, çamurların içine düşer, her ahmak da ona güler durur. İlahi aşk şarabıyla mest olmuş kişilerden başka bütün halk çocuktur. Nefsin isteklerinden kurtulanlardan gayrı erkeklik çağına girmiş ergin kimse yoktur. Cenab-ı Hak dünya oyundur, oyuncaktır, siz de çocuklarsınız diye buyurdu. Ankebut Suresi 64. Gerçekten de Allah ne güzel, ne doğru buyurmuştur. Sen de oyunu oyuncağa bırakmadıkça çocuksun. Ruh arınmadıkça nasıl temiz olabilirsin? Ey genç, dünyada her zaman istenen, peşinden koşulan, bir türlü terk edilemeyen bu şehvet çocukların evlenme oyununa benzer. Çocuğun evlenmesi Rüstem gibi güçlü, kuvvetli bir yiğidin bir gazinin evlenmesine nispetle bir oyundan ibarettir. İnsanların birbirleriyle savaşmaları da çocukların savaşına benzer. Tamamıyla özsüzdür, temelsizdir, manasızdır. Hepsi de tahta kılıçlarla savaşırlar. Hepsi de faydasız bir şeyle uğraşır dururlar. Hepsi de kamış çubuklardan atlara binerler de bu bizim Burak'ımız, düldül gibi giden atımız derler. At diye bindim sandıkları o kamışları sürükleyerek taşıdıkları halde bilgisizliklerinden kendilerini atlar üstünde yol alıyor gibi görürler. Hak atlılarının bir gün at sürerek 9 kat göğü aşacakları, ötelere geçecekleri günü bekle de gör. O gün ruh da melek de Hakk'a doğru yükselir. Şu var ki ruhun yükselişinden gökler titrer. Hak atlıları göklere doğru at sürerken, sizler hepiniz çocuklar gibi eteğinize binmişsiniz. Ata binmiş gibi eteğinizin ucundan tutmuşsunuz. Cenab-ı Hak'tan zan ve hayal sahibine fayda vermez ayeti gelmiştir. Necm Suresi 28. Zan merkebi göklerde nasıl koşabilir? İki zan olunca hangisi üstünse ona uyulur. Fakat güneş doğunca güneşin varlığında inada kalkışılmaz. İşte o zaman at sanarak bindiğiniz kamışın yahut eteğinizin bir hayal olduğunu görürsünüz. Kendi ayaklarınızla yürüdüğünüzü, kendi ayaklarınızı binek edindiğinizi anlarsınız. Vehminizi, düşüncenizi, duygunuzu, anlayışınızı çocukların kamıştan atı gibi bilin. Gönül ehlinin bilgileri kendilerini taşır. Beden ehlinin bilgileri ise kendilerine yük olmuştur. Gönüle akseden, gönülü nurlandıran bilgi insana yar olur, yararlı olur. Fakat bedene vuran, bedende kalan bilgi sahibine yük olur. Çünkü Cenab-ı Hak din kitabını taşıyıp da onunla amel etmeyenler kitap taşıyan eşeğe benzer. Cuma Suresi 5 diye buyurdu. Hakikati bildirmeyen, haktan olmayan bilgi insana yük olur. Cenab-ı Hak'tan vasıtasız olarak ilham yolu ile gelmeyen bilgi, gelin süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi durmaz, uçar gider. Fakat çalışarak elde ettiğin bu bilgi yükünü iyi taşırsan ve öğrendiğini yaşarsan, etrafına yararlı olursan, yükünü alırlar, sana manevi zevkler, hoşluk bağışlarlar. Aklını başına al da bu bilgi yükünü şöhret için, dünyalık için, nefsani arzular için taşıma. Taşıma da gönlündeki ilahi bilgi hazinesini gör. Böylece bilginin rahvan altına bindikten sonra sırtındaki yük düşer gider. Ey onu bulamadan, sadece onun adını yeterli bulan kişi, hu kadehinden içmeden nasıl olur da benlik arzularından kurtulabilirsin? Bu beyitte Mevlana Allah'ı zikretmenin önemine işaret buyuruyor. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde Allah'ı zikretmek paslı kalplerin cilasıdır diye buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de kalpler ancak Allah'ı zikretmekle yatışır, rahatlar. Rad Suresi 28 gibi ayetler var. Bu sebeple hak aşıkları Allah'ı anmakla meşgul olurlar. Her tarikatın bir çeşit zikri vardır. Çoğunlukla La ilahe illallah ile başlanır. Sonunda da ismi celal yani Allah ismine geçilir. Daha sonra da Hu ismiyle zikredilir. Mevleviler sadece ismi celal diye yetinirler. Hu, Hu, Arapça O. O demektir. Dervişlerce hu demekle Cenab-ı Hakk'ın zatı murad edilir. Hu diyen derviş, hakikatte var olan ancak O'dur, yani Allah'tır demiş olur. İster La ilahe illallah, ister Allah, ister Hu demekle iş bitmez. Bu mübarek kelimelerle beraber Allah'ı düşünmek, tefekkür etmek, gönülde onu hissedip ona seslenmek gerekir. İsim ve sıfattan ne doğar? Ancak hayal. Onun hayali de ulaşmaya, buluşmaya kılavuz olur. Eğer addan, harften öteye geçmek istersen, kendini kendinden çıkar, kendini tertemiz arıt, kendi nefsinden tamamıyla kurtul. Kirli demir renginden kurtul da pırıl pırıl parlayan hayali demir gibi ol. Riyazatla paslı bir ayna halini al. Kendini kendi kötü huylarından, nefsani isteklerinden kurtar. Temizle de saf temiz gerçek varlığını, lekesiz zatını, ilahi özünü gör. O vakit kitapsız, yardımcısız hocaya başvurmadan peygamberlerin bilgilerini gönlünde görebilirsin. Resulullah Efendimiz, ümmetimden öyle kişiler vardır ki benimle aynı yaratılıştadır, aynı himmettedir diye buyurdu. Ben onları hangi nurla görüyorsam onlar da beni aynı nurla görürler. Buhari ve Müslim'in kitaplarındaki hadisler ve onlara rivayet edenler olmaksızın bunlar Hazreti Peygamber'i âb-ı hayat kaynağı olan gönüllerinde görürler. Kürt olarak akşamladık sözünün sırrını bil. Arap olarak sabahladık sırrını oku. Sağırın hasta komşusuna hatır sormaya gitmesi. Anlayışlı, hal hatır, yol yordan bilen birisi bir sağıra, "Komşun hastalanmış, haberin yok mu?" dedi. Sağır kendi kendine, "Bu sağır kulakla o hasta gencin ne dediğini ben nasıl anlarım?" dedi. İnsan hasta olunca sesi de hafiflenir, zayıf çıkar. Bu durumda onun sözlerini hiç anlayamam. Ama komşum olduğu için mutlaka gitmeliyim diye düşündü. Onun dudaklarının kımıldadığını görünce ne dediğini tahmin yolu ile kıyasla anlarım. Evvela nasılsın ey benim dertli komşum derim. O da elbette karşılık olarak iyiyim, hoşum diyecektir. Ben Allah'a şükürler olsun derim. Sonra ne yemek yedin diye sorarım. O da şerbet içtim yahut mercimek çorbası yedim der. Ben de sıhhatler olsun, afiyetler olsun derim. Peki hekimlerden kim geliyor, kim bakıyor diye sorarım. O da filan geliyor diye cevap verir. Ben o hekimin ayağı çok uğurludur. İyi ki onu çağırmışsınız. O gelince işler yoluna girdi demektir derim. Bir de o hekimin ayağının uğrunu deneyin. O hangi hastaya gitmişse muratlar hasıl olmuş, hasta sağlığına kavuşmuştur. O saf adam aklınca bu tahmini konuşmaları, bu kıyaslamayı, bu soru ve cevapları tasarladıktan sonra kalktı, hastayı ziyarete gitti. Nasılsın diye sordu. Hasta, çok fenayım, ölüyorum deyince sağır komşu, Allah'a şükürler olsun dedi. Hasta bu söze incindi, canı pek sıkıldı. Bu ne biçim şükür? Şükrün sırası mı? Demek ki bu komşu bizim ölmemizi istiyor diye düşündü. Böylece sağır bir kıyasta bulundu ama kıyas ters çıktı. Sonra hastaya ne yedin diye sordu. Hasta zehir zakkum dedi. Sağır afiyetler olsun deyince hastanın kahrı büsbütün arttı.